Ayrım 4.
Zamanın bir parçası geçtiğinde makinenin ön yüzündeki küçük parmaklar bunu gösterirler. Aynı anda bir çığlık koparır ve içindeki ruh kalbindeki demire vurur. İşte böyle Avrupa kentlerinde zamanın bir bölümü geçti mi bir uğultu, bir gürültü kaplar ortalığı. Bu zaman gürültüleri duyulduğunda Papalangi ne kötü yine bir saat geçti diye yakınır. Çok kederlenmiş gibi de yüzünü ekşitir. Halbuki taptaze bir saat başlamaktadır o anda. Bir hastalık olduğunu düşünmeme rağmen yine de bir türlü kavrayamadım bu işi. Zaman hiç yetmiyor. Zaman dört nala kalkmış bir kırat gibi koşuyor. Biraz daha zamanım olsa. Böyle sızlanır durur beyaz adam. Hep söylüyorum bunun bir hastalık olması lazım. Çünkü diyelim ki beyaz adamın içinden bir şey yapmak geçiyor. Yürekten istiyor hem de. Belki güneşlenmek, belki de ırmakta kanoyla dolaşmak istiyor. Ya da canı sevdiği kızı çekiyor. Hemen her seferinde aynı düşünceye kapılıp bastırır bu isteğini. Keyiflenmeye zamanım yok. Oysa zaman orada öylece durur. O ise en iyi niyetle bile görmez onu. Zaman alan binlerce şeyi sıralayıp yakına yakına işinin başına çöker. Ne zevk ne de eğlence verir işi ona. Üstelik kendinden başka zorlayan da yoktur onu. Ansızın zamanı olduğunu, her şeye rağmen zamanı olduğunu ya da birinin ona zaman ayırdığını fark etmeye görsün. Papalangiler birbirlerine habire zaman ayırırlar. Hemen hiçbir şey bunu yapmak kadar yüceltilmez. Yine de sevinç duymazlar. Ya da çalışmaktan yorgun düşmüştür ve her seferinde bugünün işini yarına bırakır. Hiç zamanı olmadığını iddia eden papalangiler vardır. Aklı başından gitmiş bir halde ruhuna ayıtu girmiş, dipnot şeytan gibi koşuştururlar. Zamanlarını yitirdikleri için nereye gitseler peşlerinden bela ve korku getirirler. Ruhunu kaptırmak çok kötüdür. İnsandan insana bulaşan, felakete sürükleyen ve hiçbir hekimin iyileştiremeyeceği bir hastalıktır. Papalangi'nin içi zaman korkusuyla dolu olduğu için hepsi hem yalnız erkekler değil kadınlar ve çocuklar da büyük ışığı kendi gözleriyle ilk kez gördüklerinden beri ayın kaç kere yükseldiğini, güneşin kaç kez battığını kesin olarak bilirler. Bu o kadar önemlidir ki belirli ve değişmez aralıklarla çiçekler ve şölenlerle kutlanır. Bana kaç yaşındasın diye sorduklarında benim gülüp de bunun önemi olmadığını söylemem üstüne utanmam gerektiğini düşünüyorlardı. Hissediyordum bunu hep. Kaç yaşında olduğunu bilmelisin diyorlardı. Bense susup bilmemek daha iyi diye düşünüyordum. Kaç yaşındasın demek kaç dolunay boyunca yaşadığın anlamına gelir. Ama kaç yaşında olduğunun hesabını yapıp peşine düşmek oldukça tehlikelidir. Çünkü böylece insanların genellikle kaç dolunay yaşadıkları ortaya çıkar. Her biri buna çok dikkat eder ve yeterince çok dolunay geçmişse artık yakında öleceğim demeye başlar. Ondan sonra ne keyfi kalır ne de başka bir şeyi ve kısa süre sonra da gerçekten ölür gider. Avrupa'da zamanı olanların sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Belki o kadar bile değil. Bu yüzden çoğu yaşamın içine fırlatılmış bir taş gibi koşuştururlar. Hemen hepsi yürürken yere bakar ve daha hızlı ilerleyebilmek için kollarını ileri savurur. Eğer durduracak olursan isteksizce niye beni rahatsız ediyorsun derler. Kaybedecek zamanım yok. Sen de kendi zamanını değerlendirmeye bak. Sanki hızlı yürüyen insan daha değerli, yavaş yürüyenden daha yürekliymiş gibi davranırlar. Bir keresinde bir adam görmüştüm. Kafası yarılmış, gözleri yuvalarından uğramış, çenesini ölü bir balığınki gibi sıkı sıkıya kapamış, elleri ve ayaklarıyla kendine vurmaktan her tarafı kızarıp yeşermişti. Bütün bunların sebebi ise hizmetçisinin söz verdiği saatten bir soluma süresi geç gelmiş olmasıydı. Bir solukluk süre onun için bağışlanamayacak kadar büyük bir kayıptı. Hizmetçi onun kulübesinden ayrılmak istediğinde "Yeterince zamanımı çaldın zaten. Zamanın kıymetini bilmeyenin kendisi de beş para etmez." deyip def etti onu. Yalnız bir defa çok zamanı olan biriyle karşılaştım. Halinden yakınmıyordu ama yoksul, pasaklı ve darmadağın bir adamdı. İnsanlar onu gördüler mi? Uzağından geçiyorlar, hiç saygı göstermiyorlardı. Bir türlü aklım basmadı bu işe. Halbuki sakin sakin yürüyordu. Gözlerinde rahat, dostça bir gülümseme vardı. Nedenini sorduğumda yüzü asıldı ve acıyla, "Zamanımı doğru dürüst kullanmayı bir türlü öğrenemedim. Bu yüzden yoksul ve hor görülen bir serseriyim." diye dert yandı. Bu insanın zamanı vardı ama yine de mutlu değildi. Papalangi bütün gücünü ve bütün aklını nasıl ederim de şu zamanı genişletirim diye düşünerek kullanır. Zamanı durdurabilmek için suya, ateşe, fırtınaya, hatta gökyüzündeki şimşeklere bile başvurur. Daha çok zamanı olsun diye ayağının altına demir tekerlekler, sözcüklerine kanat takar. Peki ne içindir bütün bu çaba? Papalangi zamanıyla ne yapar? Büyük ruh tarafından fonoya, dipnot, büyük şölen, davet edilmiş gibi sözler etmesine, elini kolunu sallamasına rağmen anlayabilmiş değilim bunu, doğrusunu isterseniz. Sanıyorum ki çok sıkı tuttukları için zaman, ıslak elden kayan yılan gibi akıp gidiyor ellerinden. Zamanın kendisine gelmesini beklemez. Kollarını açıp yakalamak için peşinden koşar. Zamanın huzur içinde güneşin altına serilmesini kıskanır. İster ki hep yakınında olsun, şarkı söylesin, iki laf etsin. Oysa zaman sessiz ve uysaldır. Huzur ister. Güneşin altında döşeğine uzanıp yatmak ister. Papalangi zamanı tanıyamadı, anlayamadı. Bu yüzden o kaba gelenekleriyle hor kullanıyor onu. Ah sevgili kardeşlerim, biz zaman için hiç dertlenmedik. Onu olduğu gibi sevdik. Siz hiç peşinden koşmadınız zamanın. Ne dertop etmeye, ne sonra parçalamaya çalıştınız. Zaman bize ne az geldi, ne de bıkkınlık getirdi. Hepimizin istediğimiz kadar zamanı var. Biz de onunla yetiniyoruz. Zaten yettiği kadarından fazlasına hiç gerek duymayız. Hedefimize hep zamanında varacağımızı biliriz. Biz dolunayları saymasak da büyük ruhun istediği zaman bizi yanına çağıracağını biliriz. Zavallı şaşkın papalangiyi bu çılgınlıktan kurtarmalıyız. Zamanını geri vermeliyiz. O küçük yuvarlak zaman makinelerini parçalayıp ona güneşin doğuşundan batışına kadar bir insanın kullanabileceğinden çok daha fazla zaman olduğunu anlatmalıyız. Papalangi Tanrı'yı yoksullaştırmış. Papalangi'nin son derece kendine has ve karışık bir düşünce tarzı vardır. Nasıl yaparım da bir şeyi kendim için kullanırım ve hakkı da benim olur diye düşünür. Bütün insanlar için değil, bir tek kişi için düşünür hep. Bu tek kişi de kendisidir. Biri kalkıp dese ki, bu kafa benimdir, benden başka kimsenin olamaz. Doğrudur, onundur gerçekten, kimse sesini çıkaramaz. Elin sahibinden başka kimsenin o el üstünde hakkı yoktur. Buraya kadar Papalangi'ye hak veriyorum. Ama o bununla kalmayıp yalnızca kendi kulübesinin önünde yetişti diye bu palmiye benimdir diyebilir. Sanki onu yetiştiren kendisiymiş gibi. Oysa palmiye kesinlikle onun değildir, asla. Onu yerden çıkartıp bize uzatan Tanrı'nın elidir. Tanrı'nın birçok eli vardır. Her ağaç, her çiçek, her ot, deniz, gökyüzü, gökyüzündeki bulutlar, bütün bunlar Tanrı'nın elleridir. Onları tutabiliriz, sevinebiliriz ama kalkıp da Tanrı'nın eli benim elimdir diyemeyiz. İşte Papalangi'nin yaptığı budur. Bizim dilimizde lao benim demektir ama aynı zamanda da senin demektir. Oysa Papalangi'nin dilinde bu senin ve benim gibi aynı anlama gelen tek bir söz bile yoktur. Benim olan yalnızca ve tek başına bana aittir. Senin olan ise yalnızca ve tek başına sana. Onun için Papalangi kulübesinin çevresindeki her şeye benim der. Bunlar üstünde onun dışında kimsenin hakkı yoktur. Bir Papalangi'nin yanında bir şey görsen, diyelim ki bir meyve, bir ağaç, su, orman ya da bir yığıncık toprak, hemen orada biri biter ve benim onlar der. Benim olana dokunmayın sakın. Ama diyelim ki yine de dokundun, hemen bağırmaya başlar, sana hırsız der. Bu sözün anlamı çok kötüdür. Yalnızca birinin benimine dokunduğun için olur bunlar. Arkadaşları ve büyük şefin yardımcıları başına üşüşürler, zincire vururlar ve seni fale puyi puyiye atarlar. Dipnot cezaevi. Ömrün boyunca da hor görürler seni. Birinin kendisine ait olduğunu söylediği bir şeye bir başkasının dokunmaması için o şeyin ona ait olup olmadığı özel yasalarla titizlikle saptanır. Avrupa'da bu yasaların çiğnenmemesini gözetmekten başka hiçbir iş yapmayan insanlar vardır. Papalangi'nin aldığı bir şeyi kimse ondan almasın diye. Papalangi bu yolla kendini öyle bir inandırır ki sanki o hak gerçekten kendisininmiş, sanki Tanrı mülkiyetini bütün zamanlar için ona devretmiş gibi. Sanki palmiye gerçekten ona aitmiş gibi ya da ağaç, çiçek, deniz, gökyüzü, gökyüzündeki bulutlar ona aitmiş gibi. Papalangi bu tür yasalar yapmak, çok sayıdaki benimleri için koruyucular tutmak zorundadır. Böylelikle çok az benimi olan ya da hiç olmayanlar onun benimlerinden alamazlar. Çünkü nerede birileri her şeyi ele geçirseler orada elleri boş kalanlar olur. Herkes bilmez çok sayıda benime ulaşmanın hilesini ve gizli işaretlerini. Üstelik bir tür cesaret de gerektirir bu iş ki bu da bizim onur dediğimiz şeyle pek bağdaşmaz. Tanrı'yı gücendirmek, onun her şeyini almak istemedikleri için ellerinde az şeyi olanlar en iyi papalangilerdir muhtemelen ama onlardan da çok bulunmuyor. Çokları utanmazca Tanrı'yı soyup soğana çevirirler. Başka bir yol bilmezler. Hatta kötü bir şey yaptıklarının bile farkında değillerdir. Çünkü hepsi düşünmeden ve utanç duymadan aynı şeyi yaparlar. Kimisi daha doğar doğmaz bütün benimlerini babasından alır. Ne derseniz deyin, Tanrı'nın pek bir şeyi kalmamış, insanlar her şeyini almışlar ve kendi benimleri, seninleri haline getirmişler. Birileri çıkıp daha fazla istediği için Tanrı güneşini bile herkese eşit dağıtamıyor. Birçokları gölgede küskün ışınları yakalamaya çalışırken, güzel ve büyük güneşli alanlarda çok azı oturur. Tanrı büyük evinde en yüce Ali'yi sili, dipnot, egemen olmadığından doğru dürüst keyfini bile süremez. Papalangi her şey benim diyerek tanımazdan geliyor onu. Gerçi her ne kadar kafasını yorsa da o kadar derin düşünemez Papalangi. Tersine yaptıklarının dürüst ve hakça olduğunu anlatır. Oysa Tanrı'nın önünde bütün bunların ne dürüstlükle ne de hakça olmakla ilgisi vardır. Doğru düşünseydi elle tutamadığımız hiçbir şeyin bizim olmadığını bilmesi gerekirdi. Aslında hiçbir şeyi sıkı sıkıya tutamadığımızı da. Sonra Tanrı'nın büyük evini herkes içinde kendine bir yer bulsun ve mutlu bir yaşam sürsün diye verdiğini de görebilirdi. Yeterince büyük olduğunu, bir lekecik de olsa güneş olacağını, bir tutam mutluluk, hiç yoksa küçük bir palmiye gövdesi ve tabii ayaklarını basabileceği bir yer olduğunu görebilirdi. Tanrı'nın istediği ve belirlediği şekilde. Tanrı nasıl olur da çocuklarından birini unutur? Ama yine de birçokları Tanrı'nın onlara bahşettiği küçük bir toprak parçasına sahip olmak için didinip dururlar. Papalangi Tanrı'nın buyruklarına kulaklarını tıkayıp yerine kendi yasalarını getirdiğinden Tanrı da onların mülklerinin üstüne bir sürü düşman salar. Onun benimini bozsun diye yağmuru ve sıcaklığı, yaşlılığı, ufalanmayı ve çürümeyi gönderir. Hazinelerinin üstüne ateşin gücünü ve fırtınaları yollar. Ama hepsinin ötesinde Papalangi'nin ruhuna korkuyu yerleştirir. Ele geçirdiği şeylerin korkusu bu. Papalangi'nin uykusu hiçbir zaman derinleşemez. Gündüz topladıkları gece uçup gitmesin diye uyanık olması gerekir çünkü. Ellerinin ve duyularının benimlerinin en uç sınırına kadar uzanması lazımdır. Bütün benimleri nasıl da başına bela olur, onunla alay eder ve şöyle der. Sen beni Tanrı'dan aldığın için ben de sana eziyet ediyorum, acı çektiriyorum. Ama Tanrı, Papalangi'ye korkudan daha beter bir ceza vermiş. Çok az benimi olan ya da hiç olmayanlarla bütün benimleri toplayanlar arasında sürüp giden bir savaş sarmış başına. Bu savaş yakıcıdır, çetindir ve sabah akşam durmak bilmez. Bu savaş herkese acı verir, yaşama sevincini kemirir. Sahip olanlar vermek zorundadırlar. Ama hiçbir şey vermek istemezler. Sahip olmayanlar ise sahip olmak isterler ama hiçbir şey alamazlar. Üstelik bunların da ulvi savaşçılar oldukları pek söylenemez. Ya soyguna geç kalmışlardır, ya beceriksizdirler, ya da ellerine fırsat geçmemiştir. Her şeyi Tanrı'nın ellerine teslim etmeyi öneren bir çağrı hemen hemen hiç duyulmaz. Ah kardeşlerim, bir Samoa köyünü içine alacak kadar kocaman bir kulübesi olup da bir yolcuya tek geceliğine bile çatısının altında yer vermeyen adam hakkında ne düşünürsünüz? Elinde koca bir hevenk muz olan ama karşısında açlık çekip yakaran birine bir tane bile muz vermeyen adam hakkında ne düşünürsünüz? Gözlerinizdeki kızgınlığı, dudaklarınızdaki aşağılamayı görüyorum. Papalangi her saat bunu yapar. Yüzlerce döşeği olsa döşeksiz birine bir tanesini bile vermez. Üstüne üstlük bir de döşeği olmadığı için karşısındakini suçlar, sitem eder. Kulübesi çatısının en yüksek noktasına kadar yiyeceklerle dolu olabilir. Ayıgasına yıllarca yetip de artacak kadar ama çıkıp yiyeceği olmayan solgun ve aç birini aramaz. Oysa aç ve solgun olan bir dolu papalangi vardır. Palmiye olgunlaşınca yapraklarını ve meyvelerini döker. Papalangi ise yapraklarını ve meyvelerini dökmek istemeyen bir palmiye gibi yaşar. Bunlar benim, siz yiyemezsiniz. Peki o zaman palmiye yeni meyveleri nasıl taşıyacak? Palmiyenin bilgeliği papalangininkinden kat kat yüksektir. Bizim aramızda da daha çok şeyi olanlar vardır. Birçok döşeği ve domuzu olan kabile şefine saygı gösteririz. Ama saygımız yalnızca şefin kendisinedir, döşeklerine ve domuzlarına değil. Zaten onları alofa, dipnot, armağan olarak veren bizleriz. Sevgimizi göstermek, yiğitliğini ve aklını övmek için. Ama papalangi kardeşlerinin döşeklerine ve domuzlarına saygı gösterir. Yoksa onların yiğitlikleriyle, akıllarıyla ilgilendiği yoktur. Döşeği ve domuzu olmayan kardeşin saygınlığı ya hiç yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Döşekler ve domuzlar yoksullara ve açlara kendi başlarına gidemediklerinden papalangi de onları kardeşlerine götürme gereği duymaz. Çünkü saygı gösterdiği kardeşi değil, döşeği ve domuzudur. Böyle olunca da onları kendine saklamayı yeğler. Kardeşlerini sevip saygı gösterseydi, onlarla benim senin kavgasına girmeseydi, ona döşek verir, büyük benimini paylaşırdı. Onu gecenin karanlığında dışarıda bırakmaktansa kendi döşeğini paylaşırdı. Ama papalangi Tanrı'nın palmiyeyi, muzu, leziz taroyu, ormanın bütün kuşlarını, denizin bütün balıklarını hepimiz sevinelim, mutlu olalım diye verdiğini bilmiyor. Diğerleri açlık ve yokluk çekerken birkaçımız yararlanalım diye vermediğini bilmiyor. Tanrı birine fazla meyve vermişse elinde çürümemesi için onu kardeşlerine vermelidir. Tanrı bütün insanlara ellerini uzatır. O birinin diğerinden daha fazla şeye sahip olmasını ya da birinin ben güneşte yatacağım ama senin yerin gölge demesini istemez. Hepimizin yeri güneşin altıdır. Tanrı'nın her şeyi kendi adaletli elinde tuttuğu yerde ne kavga olur ne de yokluk. Hilekar papalangi hiçbir şeyin Tanrı'ya ait olmadığı mavalını bize yutturmaya çalışır. Elinde tuttuğun her şey senindir. Bu tür saçma sözlere kulaklarınızı tıkayın ve vicdanınıza sıkı sıkıya sarılın. Her şey Tanrı'nındır. Yayımcının notu: Samoa yerlilerinin özel mülkiyetin olmadığı bir toplumsal yapılanış içinde yaşadığını bilenler açısından Tuavi'nin bizim mülkiyet kavramımızı bu denli aşağılaması anlaşılabilir bir durumdur. Benim ve senin kavramları bizim kullandığımız anlamda yoktur. Gerçekten de bütün gezilerim sırasında yerliler çatılarını, döşeklerini, yiyeceklerini, her şeylerini hiç düşünmeden paylaştılar benimle. Şefin ilk selam hitabı benim olan senindir sözleriydi. Çalmak kavramı adalıların yabancısıdır. Çünkü her şey herkesindir, her şey Tanrı'nındır. Büyük ruh makineden daha güçlü. Papalangi bizim yapamayacağımız, hiçbir zaman kavrayamayacağımız, hatta bizim kafamız için koca bir taştan başka bir şey olmayan bir sürü şey yapar. Aslında bizim heveslenmeyeceğimiz ama zayıf olanlarımızı şaşırtacak, istemeden kendilerini küçük görmeye sürükleyecek şeylerdir bunlar. Onun için gelin çekingenliği bir kenara bırakıp Papalangi'nin şu olağanüstü marifetlerine bir göz atalım. Papalangi'nin her şeyi mızrağı ya da topuzu haline getirebilecek bir gücü vardır. Başıboş yıldırımı, yakıcı ateşi, azgın suları alıp kendi buyruğuna sokar. Onları hapseder ve emirler yağdırır. Onlar da boyun eğerler. Papalangi'nin en güçlü savaşçılarıdır onlar. O başıboş yıldırımı daha parlak, yakıcı ateşi daha yakıcı, azgın suları daha azgın yapmanın büyük sırrını bilir. Papalangi gerçekten göğü delip geçmiş, Tanrı'nın elçisidir sanki. Çünkü yere ve göğe dilediğince egemen olabilir. Hem balık, hem kuş, hem solucan, aynı zamanda da kır attır o. Toprağı delip içinden geçebilir. En geniş ırmakları aşar, dağların, kayaların arasından süzülüp gider. Ayağının altına demir tekerlekler takıp en hızlı atları bile yaya bırakır. Havalara çıkıp uçar. Onun gökte bir martı gibi uçtuğunu gördüm. Denizin üstünden ve altından giden kanoları vardır. Başka bir kanoyla buluttan buluta uçar. Sevgili kardeşlerim, aklınızı karıştırsa da sözlerimle gerçeklere tanıklık ediyorum. Kulunuza inanmalısınız. Papalangi'nin şeyleri büyük ve şaşırtıcıdır çünkü. Ve ben içimizden bazılarının bu güç karşısında zayıf kalmasından korkuyorum. Nereden başlamalı? İyisi mi gözlerimin hayretle gördüğü her şeyi anlatayım sizlere. Beyaz adamın buharlı gemi dediği büyük kanoyu hepiniz bilirsiniz. Büyük, dev bir balık gibidir değil mi? Nasıl olur da kanosunun küreklerine asılmış en güçlü gencimizden daha hızlı gider adadan adaya? Hareket ederken gerisindeki büyük yüzgeci gördünüz mü hiç? Lagünedeki balıkların kuyruk vurmaları gibi hareket eder tıpkı. Bu büyük kuyruk koca kanoyu ileri iter. Nasıl gerçekleştiği ise Papalangi'nin sırrıdır. Bu sır büyük balığın bedeninde saklıdır. Orada kuyruğa güç veren bir makine vardır. Ama makinenin ne olduğunu anlatmaya aklımın gücü yetmiyor. Tek bildiğim siyah taşları yutup karşılığında güç verdiğidir. Hiçbir insanın sahip olamayacağı bir güç. Papalangi'nin en güçlü balyozudur makine. Ormanın en sert, en iri ağacını ver, makinenin eli yavrusuna taro meyvesi toplayan bir ana gibi un ufak eder gövdesini. Makine Avrupa'nın en ulu büyücüsüdür. Elleri güçlüdür, yorulmak nedir bilmez. İsterse günde yüzlerce, binlerce taro keser. Bel örtüleri dokurken gördüm onu. O kadar ince, o kadar süslü ki sanki en becerikli kızımızın elinden çıkmış gibi. Sabahtan akşama kadar örer durur. Koca bir tepe kadar bel örtüsü dokur. Bizim gücümüz makinenin yanında zavallı, acınası kalır.